Değerli Kafa Radyo dinleyicileri, Türkiye'nin en kafa radyosundan hepinize merhabalar. Ben Deniz Dikkaya, bir turizm kafası programıyla daha sizlerle birlikteyim. Her hafta sizlere turizmin renkli dünyasını çok özel konular ve konuklarımla tanıştırmaya devam ederken hem turizm sektöründen son gelişmeleri benden dinliyor, hem bu mesleğe gönül vermiş turizm profesyonelleriyle en çok merak edilen sohbetleri imza atıyor, hem de dünyanın en güzel gezi rotalarını ve gastronomi lezzetlerini de birlikte keşfediyoruz. Bu programda görmek istediklerinizi ve program önerilerinizi her zaman olduğu gibi bana iletebilirsiniz. Instagram Deniz Dikkaya Official ve X Deniz Dikkaya adreslerim sizlere 7/24 açık. Peki dostlar, turizm kafasında bu hafta sizleri neler bekliyor? Güncel turizm haberleriyle başlıyoruz. Sonrasında haftanın turizm sohbetinde bugün sizleri gülümsemenin büyüsüyle tanışmaya davet ediyorum. Dünyanın en renkli sektörü olduğunu her zaman vurguladığımız turizm çalışanları misafirleriyle daha doğru ve sıcak bir iletişim kurmak için neler yapmalılar, stresle nasıl başa çıkmalılar gibi birçok sorunun yanıtını bulacağımız, gülümsemenin insan üzerindeki etkilerini dinleyeceğimiz konuğum psikolog ve eğitimci Kutay Ürkmen oluyor. Bu keyifli ve bir o kadar da ilginç program kaçmaz. Ama önce turizm haberleriyle başlıyoruz. İlk haberimiz: Rus turistlerin alternatifleri arttı, Türkiye'nin payı azaldı. Yılbaşından beri Türkiye'ye gelen Rus turistlerin sayısındaki düşüşe karşın Rusya vatandaşlarının yurt dışı tur rezervasyonları artıyor. Kommersant'ın haberine göre 2024'ün ilk çeyreğinde yurt dışında tur rezervasyonu yapan Rusya vatandaşlarının oranı geçen yılın aynı dönemine göre %20 arttı. Türk Rus'ta yer alan habere göre Rus turistlerin özellikle Sri Lanka, Tayland ve Küba gibi ülkelere ilgisinde artış yaşanıyor. Rus turistlerin rağbet gösterdiği tatil ülkelerinin sayısındaki artışla birlikte geleneksel olarak ilk sırada olan Türkiye'ye giden turistlerin oranının ise düşüşte olduğuna dikkat çekiliyor. One Two Trip şirketinin verilerine göre Antalya Rus turistlerin en fazla rağbet gösterdiği ilk 10 destinasyon listesindeki yerini kaybetti. İstanbul'a giden Rus turistlerin payında ise %30 artış var. Uzmanlar Türkiye'ye alternatif olarak Sri Lanka, Tayland ve Küba'yı tercih eden turist sayısının arttığını belirtiyor. Ayrıca Mauritius, Vietnam ve Endonezya'da Rus turistler arasında popülerliği artan tatil ülkeleri oldu. Sıradaki haberimiz: Akdeniz'de turizmi en çok gelişen ülke Türkiye. Visa Akdeniz Turizm Analizi 2023 yılında Türkiye'nin hem ziyaretçi sayısı hem de yabancı kart kullanımında yüksek çift taneli büyüme kaydederek tüm zamanların turizm rekorunu kırdığını ortaya koydu. Analize göre son 5 yıla bakıldığında Akdeniz havzası ülkelerinde yabancı kartlarla yapılan harcamalar bakımından turizmini en çok geliştiren ülke Türkiye. Visa, Avrupa'nın Akdeniz'e kıyı ülkelerinde seyahat eden yabancı turistlerin kart kullanımı trendlerine dair içgörüler sağlayan Visa Akdeniz Turizm Analizi'nin 2023 yılı sonuçlarını açıkladı. Analiz sonuçlarına göre 2023 yılında Türkiye'de turizm alanında gerek ziyaretçi sayısı gerek yabancı kart kullanımında yüksek çift taneli büyüme kaydedildi ve tüm zamanların turizm rekoru kırıldı. Son bir yıla bakıldığında ise Türkiye'de 2023 yılında kartlı ziyaretçi sayısı 2022 göre %20'ye yakın. Turistlerin kartlarıyla yaptığı harcamalar döviz bazlı %16'dan fazla arttı. Analiz, Türkiye'nin yanı sıra Akdeniz'e kıyısı olan İspanya, Fransa, İtalya, Portekiz, Yunanistan, Malta ve Hırvatistan'daki turistlerin kart kullanımlarında mercek altına alarak Türkiye'nin turizm alanında rekabetçi olduğu alanlara da işaret ediyor. Rakamlar son 5 yıl içinde Akdeniz'in turizmde büyüyen yıldızının Türkiye olduğunu gösteriyor. Analiz sonuçlarına göre son 5 yılda ortalama yabancı kart harcamaları Akdeniz havzasında yaklaşık 2 katına çıkarken aynı dönemde Türkiye 2018 seviyesinin 3 katına yakın büyüklüğe ulaştı. Böylelikle 2018'den bu yana turizm alanında pandemi sonrası çok ciddi bir ivme oluştuğu görülüyor. 2023'te sağlık turizmi Akdeniz havzasında turizm harcamalarının ortalama %2'sini oluştururken bu rakam ülkemizde turist harcamalarının %6'sına denk geliyor. Rakamlar Türkiye'nin bu alanda stratejik bir rekabet gücü elde ettiğini işaret ediyor. Öte yandan turistlerin Türkiye'de yaptıkları harcamalarda perakende alışverişler açık ara ile önde geliyor. Yaklaşık %40'a yakın. Türkiye bu yönüyle de konaklama ve yeme içmenin ön planda olduğu diğer Akdeniz ülkelerine göre ayrışıyor. Turistlerin Türkiye'de en çok harcama yaptıkları ikinci önemli kategori ise %30 ile konaklama ve yeme içme olarak öne çıkıyor. Suudi Arabistan'da turizm geliri rekor kırdı. 2023 yılında Suudi Arabistan'ı ziyaret eden turistler 135 milyar Suudi Arabistan riyali yani 36 milyar dolar harcama yaptı. Suudi Turizm Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile turistlerin 94,5 milyar Suudi Arabistan riyali harcadığı 2022 yılına göre %42,8 artışla rekor kırdığı bilgisini verdi. Öte yandan diğer ülkelere turist olarak giden Suudi Arabistan vatandaşlarının yaptığı harcamalar 86,9 milyar Suudi Arabistan riyaline yükseldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre 2023 yılında yaklaşık 48 milyar Suudi Arabistan riyaline ulaşan turizm bilançosu fazlası 2022 yılında kaydedilen 34,9 milyar Suudi Arabistan riyali tutarını aştı. Dostlar şimdi kısa bir ara, sonrasında turizm kafası tüm hızıyla devam edecek. Turizm kafasında şimdi geldik haftanın turizm sohbetine. Evet dostlar, ilk bölümde de aslında anons etmiştim. Bugün çok değerli bir konuğum var. Turizm sektörüyle de çok ilgili ama aynı zamanda çok değerli bir psikolog ve eğitimci. Bugün gülümsemeyi konuşacağız. Hani bizim turizm sektörü dahil olmak üzere tüm hizmet sektörünün en önemli taşlarından, yapı taşlarından bir tanesi. Gülümsemeyi biz ne kadar biliyoruz? Bunu bizim sektöre uyarlarsak, turizmciler olarak gülümsüyor muyuz? Nasıl gülümseyebiliriz ve neden gülümsemeliyiz? Bu soruların yanıtlarını bugün çok değerli bir konuğumdan alacağız. Psikolog ve eğitimci sevgili Kutay Ürkmen. Kutay Hocam hoş geldiniz.
Merhaba, teşekkür ederim Deniz Bey.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sizler de iyisiniz umarım.
Çok mersi. Öncelikle tabii hoş geldinizi çok ciddi söylüyorum. Niye? Hem radyomuza hoş geldi hem de İzmir'den İstanbul'a bu turizm sohbeti sohbetimiz için geldi. Bunun için tekrardan öncelikle teşekkür etmek istiyorum. İyi ki geldiniz.
Çok teşekkür ederim. Ben de nazik ev sahipliğiniz için teşekkür ederim. Ben bu arada çok sıkı bir kafa radyo dinleyicisiyim.
Harika.
O yüzden hani biraz da böyle koşa koşa geldim.
Ne güzel.
Gözümde canlandırdığım bu kafa radyonun ortamı hakikaten aynen tahmin
umdunuz
ettiğim gibi,
gibi
fazlasıyla kendimi böyle evde gibi hissettim burada.
Kesinlikle.
Bütün çalışan arkadaşlar, sizler nazik misafirperveriniz için tekrar teşekkür ederim.
Harika. Bugün güzel bir sohbet olacak. Gülümsemeyi konuşacağız.
Evet.
Bizim sektörümüzdeki son dönemde gördüğüm en büyük ihtiyaçlardan bir tanesi. Hı-hı. Biz gülümsememizi kaybettik. Bence kaybettik. Bunun birçok nedeni var.
Doğru.
Nasıl kazanabiliriz ve neden kazanmalıyız konuşacağız ama önce tabii sizi de bir kısaca Kafa Radyo dinleyicilerine tanıtmak istiyoruz.
Elbette. Ben İzmir'de yaşıyorum. İzmir'i bırakmayanlardanım, öyle söyleyeyim.
Ne güzel.
1972 yılında Ankara'da doğmuşum ama bir yaşımdan beri İzmir'de yaşıyorum. Ailem oraya gelmiş. İzmir'de hem serbest psikolog olarak çalışıyorum. Bir küçük ofisim var. Ama aynı zamanda da bir eğitim danışmanlık firmam var ve bu firmanın çatısı altında da bir eğitim başlığım var. Biraz önce sizin de söylediğiniz gibi gülümsemenin büyüsü adını taşıyor. Daha öncesinde benim de bir özel sektör çalışma dönemim olmuştu ve özellikle iş hayatında yaşarken bu tebessüm dediğimiz, gülümseme dediğimiz, hatta bunun yanı sıra işte hoşgörü, anlayış, nezaket, alçakgönüllülük gibi bazı kavramların ne yazık ki gün geçtikçe hayatımızdan azaldığını ben hep gözlemliyordum ve hani kendi kendime diyordum ki ya bir gün kendi işimi yapacak olursam hani bu konu başlıklarına ilişkin birkaç insana 3-5 bir şey anlatırsam herhalde faydalı olmuş olurum diye düşünüyordum. Tanrı yardımcım oldu. Ben son 13-14 yıldır kendi işimi yapıyorum İzmir'de. Dediğim gibi hem serbest psikolog olarak çalışıyorum, bir de bu eğitim danışmanlık firmamın çatısı altında da gülümsemenin büyüsü seminerleriyle elimden geldiğince bir şeyler
yapmaya çalışıyorum. Bu seminerlere geleceğiz. Çok ilgimizi çekiyor.
Seve seve.
Psikolog olduğunuz dönemi çok hızlı geçmek istemiyorum. Çok önemli. Psikolog olmaya ne zaman karar verdiniz? O süreç nasıl gelişti?
Şöyle, aslında bu süreç şöyle gelişti Deniz Bey. Ben işte hani sizin de bildiğiniz gibi biz lise son sınıfta üniversite sınavlarına girdiğimiz senelerde yaşımız itibariyle işte böyle 15-16 yaşlarında gençleriz hepimiz ve hani o dönemde o yaştaki bir gençten hayatı boyunca yapacağı mesleğin tercih edilmesi bekleniyor. Aslında birazcık böyle acımasız bir sistem ama bir taraftan da sistemin gereği bu. Ben de o dönemde biraz şöyle düşünmüştüm açıkçası. Yani psikoloji ana başlık olarak benim zaten dikkatimi çeken bir başlıktı. Ama hani kendi kendime demiştim ki ya hani öyle bir bölüm okuyayım ki mezun olduktan sonra birazcık daha böyle iş koşulları anlamında yelpaze birazcık daha geniş olsun. Çünkü hani çok spesifik bir bölümü okuduğunuzda, oradan mezun olduğunuzda hani ya o işi yapıyorsunuz ya da o işi yapmak zorundasınız. Ama psikoloji bölümü birazcık daha bu anlamda seçeneği fazla olan bir dal. Yani psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra öğretmenlik yapma şansınız var. Kendi mesleğinizi bir psikolog olarak terapi seanslarıyla mesleğinizi yapma şansınız var. İşte reklam sektöründe belki bir yaratıcılığınız varsa oradan beslenebilirsiniz. Artık günümüzde insan kaynakları yönetiminde çok yoğun olarak benim meslektaşlarım görev yapıyorlar. Gibi hani ya da halkla ilişkiler gibi. Yani böyle insanın olduğu her yerde aslında bir psikoloğun, bir psikoloji mezununun kendini de tabii entelektüel seviyesini geliştirdiği oranda bir konumlanması, bir iş bulması mümkün olur diye düşünerek birazcık bu sebeple yazmıştım psikoloji bölümünü.
Çok da iyi olmuş.
Evet, keyifli ve güzel bir süreçti. Bir de tabii bizim Hacettepe mezunuyum ben. Buradan bütün hocalarımın saygıyla böyle önünde eğiliyorum. Çünkü çok kıymetli hocalarımızla biz bu eğitimi aldık. Kesinlikle. Ve çok güzel bir dönem yaşadık okulda. Ondan sonrasında işte kendi mesleğimi, bu arada benim meslekte 30. yılım bu sene. Bayağı harika. Olmuş yani 52 yaşındayım ve 94 yılında mezun olmuştum. İşte 2024 yılı meslekte dolu dolu 30 yıl olmuş.
Tebrikler.
Bunun son 14 senesi de bir taraftan eğitim konusunda da bir şeyler yapmaya çalıştığım. İşte bu sizin biraz önce bahsettiğiniz Gülümsemenin Büyüsü isimli seminerimin, evet, ki geçtiğimiz hafta 1074. seminerini gerçekleştirdim.
Harika.
Bu seminerin. Bu seminerin peşinde de böyle koşturmaya çalışıyorum.
Nice yıllara diyelim.
Çok teşekkür ediyorum.
Hem kendi profesyonel alanınızda hem de yaşantınızda. Gülümsemek nasıl bir eylem? Yani gülümsemenin insan üzerindeki kanıtlanmış yararları neler? Bunu çok merak ediyoruz aslında.
Aslında şöyle, gülümsemenin şöyle bir önemi var. İnsanoğlunun doğuştan dünyaya getirdiği çok nadir duygu durumlarından bir tanesi ve öğrenilerek kazanılan bir duygu durumu ya da bir davranış biçimi değil. Bunlardan bir tanesi de ağlamak mesela. Biz doğduğumuz anda bize hiç kimse hiçbir şey öğretmeden gülümsemeyi ve ağlamayı, gülmeyi ve ağlamayı bilerek dünyaya gelen canlılarız. Ve bu şekilde, yani doğduğumuz anda bize kodlanmış olarak bizim muhteviyatımızda bulunan davranış biçimleri çok kısıtlı. Yani bir elin parmaklarını belki de geçmeyecek kadar. Dolayısıyla bu anlamda öncelikle insanın doğasında var olması bile gülümsemenin ne kadar kıymetli ve önemli bir kavram olduğunu bize anlatıyor diye düşünüyorum. Bu arada tabii tebessümün, gülümsemenin ne kadar faydalı olduğunu, ne kadar insanın hem psikolojik hem fizyolojik yaşamına çok etki ettiğine ilişkin birçok çalışma var. Ben Gülümsemenin Büyüsü adını taşıyan bu sunumu, bu semineri hazırlarken şöyle bir şaşkınlık yaşadım. Ne yazık ki bu konu daha önce bizim ülkemizde benim yaptığım araştırmalar neticesinde bu konuya çok değinilmediğini, hatta bu konuyla ilgili herhangi bir kitap daha iyi yazılmadığını ya da yazılsa bile hani bu konuya o kitabın içinde bir miktar değinildiğini ama spesifik olarak bu konuyu ele alan kaynakların çok kıt olduğunu gözlemledim. Hatta şimdi söyleyeceğim şey biraz iddialı gelebilir size ama araştırırsanız muhtemelen aynı sonuca ulaşacaksınız. Türkiye tarihinde özel olarak gülümseme konusunu ele alıp işleyen, spesifik olarak sadece bu başlığı işleyen ilk ve tek eğitim semineri benim eğitimim. Belki de bu yüzden bu kadar tuttu ve rağbet gördü. Dolayısıyla ben ilk başta bu sunumu hazırlarken yaptığım ki uzunca bir araştırma sürecinde oluşturdum bunu ve aslında bakacak olursanız her günde yenilemeye çalışıyorum bu konuyla ilgili. Biraz surf yapıyorum internette, yeni bir şeyler bulabilir miyim diye ve kaynakların oldukça az olduğunu gözlemledim. Ancak o dönemde yaptığım araştırmalardan aklımda kalanlardan birkaçını sizinle paylaşayım. Mesela yapılan bir araştırmada Amerika'da bu kolejlerin andaçları olur. Hani bizde de liseden mezun olurken bir andaç hazırlanır ya. Geçmiş yıllara ait, yani böyle 1940'lı 50 yıllara ilişkin andaçlarda yapılan bir araştırmada oradaki andaç fotoğraflarından gülümseyerek poz veren, gülümseyen kişilerin ömürlerinin, yani yaşam sürelerinin somurtkan, asık suratlı olan kişilere göre yaklaşık 10 ila 12 yıl çok daha fazla olduğu gözlemlenmiş.
Ve
evet, bu ilginç bir araştırma ama çok manidar bir şekilde de ölçülür bir sonuç olarak bunu paylaşmışlar bizimle. Onun dışında
Bu çok önemli. Şimdi ben burada tabii araya gireyim. Niye araya giriyorum? Çok ilginç bir şey göstereceğim size. Şimdi benim oğlum da bu sene liseden mezun oluyor. Geçen işte bahsettiğiniz yıllığı, işte okulunun yıllığı için fotoğraf çekimini yaptırmışlar. Sonra geldi, fotoğrafları geldi eline. Fotoğraflarda o kadar çok gülüyor ki. Bundan yalnız şöyle de, baba ya fazla mı gülmüşsün dedi. Şimdi siz bunu anlattınız. Hatta ben de size şimdi bir göstermek istiyorum. Bakın şöyle, bu bir tanesi.
Harika. Harika. Hep böyle gülsün.
Bakın hep burada gülümsedikleri ne güzel resimler var. Şimdi buradan Batuhan beni dinliyor. Her hafta dinler. Buradan harika da söyleyeyim. Oğlum rahat ol. Bak görmüş olduğun gibi. Kutay hocamız da söyledi. En az bir 10 yıl garantim var.
En az. Hiç bırakmasın o özelliğini. Harika. Arttırarak devam etsin.
Süper. Ne kadar
çok güzel. Şansları bol olsun.
Hepsi tüm çocuklarımızın.
Öyle. Bir araştırma ile ilgili bir şey daha paylaşmak isterim sizinle. Bu oldukça bence önemli bir detay. Şimdi bizlerin, hepimizin zihnimizin arka tarafında bir hafıza havuzumuz vardır ve hayatımız boyunca tanıştığımız, iletişim kurduğumuz, diyaloglarımızın olduğu kişilerin simaları, yüzleri o bizim hafıza havuzumuzda yer eder. Ancak o hafıza havuzu böyle ikiye ayrılmış vaziyettedir. Bir tanesi bizim sevdiğimiz, değer verdiğimiz, bizim için kıymetli, önemli olan insanlara ait bir havuzdur. Bir diğeri ise onun yan tarafında bulunan, ki umuyorum ki dinleyicilerimizin de diğer ikinci havuzdaki kişi sayısı az olsun. Bizim çok sevmediğimiz, hoşlaşmadığımız, hani bugüne kadar böyle hani bize çok iyilikleri yerine birazcık daha kötülükleri dokunmuş olan, hayatımızda çok olmalarını istemediğimiz kişilere ait hafıza havuzudur. Ve insanoğlunun şöyle bir özelliği var Deniz Bey. Biz birisiyle ilk kez karşılaştığımızda, biz hiç farkında olmasak bile, bizim zihnimiz o yeni karşılaştığımız kişinin belirli özelliklerini, özellikle simasındaki, yüzündeki belli özellikleri, yani işte ağız, burun, kaş yapısını, elmacık kemiklerinin ne kadar çıkık olduğunu, tebessüm ediyor olup olmadığını, saç yapısını, kulak yapısı gibi bazı özellikleri böyle çok hızlı bir şekilde milisaliseler içerisinde tık tık tık tık tık tık değerlendiriyor ve o hafıza havuzuna gidip daha önce hayatımızda iletişim kurduğumuz, tanıştığımız birisine benzetiyor, benzeştiriyor ve tekrar hızlı bir şekilde geri geliyor. Şimdi burada çok önemli bir unsur var. Eğer bizim o hafıza havuzumuzdan eşleştirdiğimiz, ya daha doğrusu yeni tanıştığımız, tanışmak üzere olduğumuz kişinin yüzünde içten sıcak ve samimi bir tebessüm bulunuyorsa, bizim zihnimiz o hafıza havuzuna gittiğinde bizim sevdiğimiz, değer verdiğimiz, yani bizim dimağımızda, hafızamızda tebessüm ederek havuzda yer alan kişilerden bir tanesiyle eşleştiriyor o kişiyi ve geri döndüğünde çok normal olarak olumlu bir ön yargıyla biz o kişiyle, evet, iletişim kurmaya başlıyoruz. Hatta dinleyicilerimiz belki bunu test etmek isteyebilirler. Şöyle çok küçük bir uygulama tabii, yapabilirler. Hemen. Dilerseniz siz de katılabilirsiniz. Lütfen. Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz ve çok sevdiğimiz 3 kişinin simalarını, yüzlerini gözümüzün önüne getiriyoruz. Bu 3 kişi arkadaşınız, eşiniz, anneniz, babanız, çocuğunuz, eşiniz olabilir ve şöyle bir muhtemelen görüntü var gözünüzün önünde. Bu 3 kişinin üçünün de yüzünde bir tebessüm, gülümseme, en azından böyle bir hani somurtkan ve tehdit edici bir ifade olmadığını muhtemelen görüyordur dinleyicilerimiz de. Aynı şekilde çok hoşlaşmadığınız, orada 3 kişi belki olmayabilir ama çok hoşlaşmadığınız ya da çok sevmediğiniz bir kişinin yine gözlerinizi kapatarak simasını gözünüzün önüne getirdiğinde, bu kişinin gülümsemeyen, daha tehditkar ya da nötr bir ifadeyle, böyle biraz da belki hatta kaşları çatık bir ifadeyle gözünüzün önüne geldiğini göreceksiniz. Dolayısıyla bunu şunun için anlattım. İlk tanışma evresinde, ilk intiba dediğimiz o birkaç saniyelik evrede, eğer siz yeni tanışmak üzere olduğunuz kişiye içten sıcak ve samimi bir tebessümle yaklaşırsanız, karşınızdaki kişinin zihni geçmişine ilişkin hafıza havuzuna gidip sizi gülümseyen, tebessüm eden, sevdiği, değer verdiği birisine benzetiyor ve geri döndüğünde de hiç farkında olmadan size karşı olumlu bir önyargıyla, evet, iletişim kurmaya başlıyor.
Ya ancak, ne kadar sıcak geldi diyoruz değil mi?
Değil mi? Yani yıldızımız ne kadar tuttu, ne ya kadar frekanslar.
Aslında başka frekans, bir bilim varmış onun içerisinde.
Aynen öyle. Ama bunun tersini yaparsanız, yani birisiyle yeni ilk tanışırken ve asık suratlı, somurtkan bir ifadeyle yaklaşırsanız da, bu sefer zihnimiz hiç acımıyor ve o hafıza havuzundan diğer tarafta olan, yani yani çok hoşlaşmadığımız, çok sevmediğimiz bir insana karşımızdaki kişiyi benzetiyor. Bu sefer de hiç farkında olmadan, aslında o kişiyi hiç tanımamamıza rağmen, olumsuz bir önyargıyla.
Ya kötü bir elektrik aldık dediğiniz öyle. Ya da çok ne kadar sıcakmış dediğiniz.
İşte sebebi bu.
Bunun sebebinde ne olduğunu bize söyledi. Kim söyledi? Psikolog ve eğitimci Kutay Ürkmen söyledi. Gülümsemeyi konuşuyoruz dostlar. Biraz turizmciler konusuna gelelim. Evet. Turizmciler sizce gülüyebiliyor muyuz? Biz gülüyor muyuz? Turizm gülümseme endeksi diye böyle bir endeks yayınlansa bizim oranımız ne çıkar?
Vallahi şöyle söyleyeyim Deniz Bey, aslında turizm konusu benim çok önceden beri ilgimi çeken, yani en başta bir gezgin olma hedefi olan bir kişi olarak ilgimi çeken bir konu başlığı. Gezmek, yeni yerler görmek, yeni noktalar keşfetmek benim hobim sayılır. Fırsat buldukça, işte geçtiğimiz ay 27. ülkeyi gördüm, Mısır'a bir ziyaretim Harika. Oldu. Bu ara malum vizelerden dolayı çok sıkıntı yaşadığımız Doğru. için böyle vizesiz lokasyonları, işte geçtiğimiz sene Kasım ayında bir Sri Lanka turuna gittim.
Ama siz güzel gülümsüyorsunuz, siz rahat vize alırsınız.
Umarım. Yani randevular bir açılsa alacağız ama onu bekliyoruz. Doğru. Dolayısıyla turizm konusu benim çok önceden beri hani bir meslek erbabı olarak değil, bir vatandaş olarak bile çok ilgimi çeken bir konuydu ve ben bizim ülkemizi turizm konusunda hakikaten çok başarılı buluyorum. Yani objektif baktığımda, çünkü bu bahsettiğim 27 ülkeyi gezdiğimde, orada da gittiğimde işte otellerde konakladım, farklı tesislerde konakladım. Ancak bizim ülkemizdeki turizmin gelmiş olduğu nokta, çıta çok yüksek hakikaten. Bunu da hani şuna dayanarak söylüyorum. Bu gülümsemeyle ilgili eğitimi bugüne dek Türkiye'de farklı lokasyonlarda 76 tane otel çalışanıyla, otel personeliyle Harika. Paylaşma şansı buldum. Gülümsemenin büyüsü yaklaşık 135 bin kişiye ulaştı. Bunların yaklaşık 40 bin kadarı turizm sektörü çalışanları, Süper. Otel çalışanları. Dolayısıyla hani bu süreçte ister istemez bizim tesislerimizi, orada çalışan arkadaşlarımızı da gözlemleme ve değerlendirme şansı buldum. Onun için biraz iddialıyım bu konuda belki ama hakikaten çıta bizde oldukça yüksek. Yani hizmet kalitesinden tutun, sektördeki tesislerimizin olanakları, imkanları, bizim insanımızın o sıcaklığı, misafirperverliği, o Anadolu kültüründen gelen misafirperverliği birçok ülkede, birçok tesiste, birçok otelde yok. Yani bizlere o anlamda yetişmeleri için birazcık onların zamana ihtiyaçları var.
Servis hizmet kalitesi çıta yüksek ama gülümseme oranımızda da çıta yüksek mi?
Şimdi şöyle söyleyeyim, hani bunu birazcık böyle puanlayacak olursak daha ihtiyacımız var. Yani bu var, konuyu biraz daha işlemeye ihtiyacımız var. Ama hani belli lokasyonlar, mesela yani hepsi değil belki ama mesela Avrupa'daki otellerin birçoğunda oradaki çalışanlar bize göre daha böyle asık suratlı, birazcık daha böyle hizmet kalitesi anlamında bizden az puan alıyorlar benim gözümde. Ama elbette ki bizim ülkemizdeki tesislerde de mutlaka geliştirilmesi gereken bir konu başlığı bu.
Kesinlikle.
Ve ben burada şöyle bir benim düşüncem var. Şimdi gülümseme konusu aslında çok önemli bir konu ve bunu bizim bütün tesislerimizdeki işte yönetici arkadaşlarımız, idareci arkadaşlarımız hepsi biliyorlar. Ama burada sanırım şöyle bir bakış açısını sağlamak lazım. Şimdi bir otelde yeni işe giren bir çalışan arkadaşımıza, örnek vermek gerekirse bir garson arkadaşımıza, o işin inceliklerini anlatırken, o işle ilgili neler yapması gerektiğini anlatırken, gülümsemek konusunu bence mutlaka o temel değerlerin, yani olmazsa olmaz maddelerin içinde konumlandırmak lazım. Yani bir garson arkadaşımıza nasıl işte misafirin önüne konmuş olan tabağın işte çatal,
nasıl servis edileceğini,
çatal atıyorum, nasıl çatal sol tarafına, bıçak sağ tarafına konması gerekiyor, bu temel kuralı anlatıyorsak, bu hizmeti verirken, bu servisi yaparken bunu gülümseyerek yapması gerektiğini de o aşamada
bir
anlatmak
eğitim
lazım.
Maddesi olarak. Evet, aslında size sormayı düşündüğüm sorulardan bir tanesini siz yanıtına başladınız. Bu çok önemli. Neden? Çünkü gülümsemeyi bilmeyen ya da gülümsemekten çekinenler var. Evet. Şimdi toplumumuzun içerisinde çok farklı kültürlerimiz var. Bu kültürlere sahip insanların içerisinde de gülümsemenin ayıp olduğunu düşünenler var. Evet. Bir gün hiç unutmuyorum, bundan 5-6 yıl önceydi. Böyle yönetici asistanı arkadaşlarımızdan bir tanesi bir otelimizde. Şöyle demiştim ona, ya Deniz Bey, bir şey söyleyeceğim size. Çok merak ediyorum, bunu soracağım. Tabii dedi. Ya sizin dedi hiç sorununuz yok mu dedi. Ya dedi, neden dedim böyle söylüyorsun. yani bu kadar mı mutlu, hep mi mutlusunuz dedi. Yok dedim, ben hani gülümseme benim herhalde yüzüme yapışmış olan o niteliklerden bir tanesi ve gülümsemeyi de sevdiğim için aynı zamanda. Dedi ki ama ben sanki sizin hiçbir sorununuz yok, hiçbir şeyiniz yok, hayata hep güllük gülistanlık bakıyorsunuz gibi görüyorum dedi. Ben mesela öyle değilim dedi, ben zor gülümsüyorum dedi. Buraya getirmek istedim. Gülümsemeyi bilmeyen bir toplumu da yaşayan insanlar da var, yani böyle insanlar da var. Gülümseme öğrenilebilen bir şey mi?
Evet, aslında şöyle, gülümsemek, bizim derdimiz gülümsemeyi öğrenmekle değil, gülümsemeyi hatırlamakla ilgili.
Hatırlamak
çünkü,
wow, evet.
Çünkü gülümsemeyi zaten biliyoruz, bilerek dünyaya gelen varlıklarız. Süper. Yani böyle anne karnında gülümseyen bebek görüntülerini, evet, ultrason görüntülerini falan çok rahat internette bulabiliyoruz.
Şaşırırız değil mi, evet, onu görünce?
Dolayısıyla bu aslında bizim bilerek dünyaya geldiğimiz bir şey, ama şöyle bir handikap var. Biz yaş aldıkça bunu azaltıyoruz. Bir, yine bir yapılan bir araştırmaya göre okul öncesi çağdaki, yani 4-5 yaş grubu çocuklar üzerine bir araştırma yapılmış. Bu çocukların gün içerisinde 350-400 kez güldükleri ve gülümsedikleri, aynı süreli gözlemi biz yetişkinler üzerine yaptıklarında bu rakamın 15-20'lere kadar düştüğü görülmüş. Bu çok korkunç
gün
bir rakam.
Gün içinde 15-20.
Evet, yani çocuklar, atıyorum gözlemin yapıldığı saat dilimi diyelim ki 8 saatse, bu 8 saat içerisinde 4-5 yaş grubu çocuk 350-400 kez gülüyor, gülümsüyor. Biz yetişkinler 15-20'de kalıyoruz. Bu kadar, evet, korkunç bir fark
çok
var.
Çok korkunç.
Aramızda. Evet. Dolayısıyla bizim derdimiz hani bunu öğrenmekten daha çok bunu hatırlamak, harika, ve tekrar hayatımıza konumlandırmaya gayret etmekle alakalı. Ve burada şöyle de bir şey var. Şimdi bu biraz önce sizinle sohbet esnasında soru yönelten beyefendiye de belki ya da arkadaşınıza da belki cevap niteliğinde olur. Şimdi somurttuğunuz zaman, suratınız asık olduğu zaman mevcut sıkıntılarınız, problemlerinizde herhangi bir iyileşme olmuyor değil mi? Yani bir işe yaramıyor somurtlar.
Kesinlikle.
Ama gülümsediğiniz, güldüğünüz zaman o mevcut sıkıntılarınızı, problemlerinizi düzeltme, giderme yolunda biraz daha avantajlı hale geliyorsunuz. Hatta bakın, ben seminerlerimde şunu anlatırım. Derim ki eğer böyle canınız sıkkın, kafanız bir şeye bozulmuş, hani moraliniz bozuksa bir odaya girin, kapıyı kapatın, kafanızı yaslayın şöyle koltuğun arkasına, gözlerinizi kapatın, şöyle bir 4-5 dakika yüzünüze yapmacık da olsa bir gülümseme konumlandırın. Gülümseyerek durun. O 3-4 dakikanın ya da 4-5 dakikanın sonunda oturduğunuz ana göre o sıkıntılardan, o problemlerden daha uzaklaşmış olarak kalkarsınız o koltuktan. Bunun da sebebi şu. Aslında bir anlamda beynimizi birazcık kandırıyoruz,
doğru,
burada.
Doğru.
Çünkü gülümseme eylemini yaptığınız anda, yani ağzınızla yüzünüze o şekillendirmeyi, o konumlandırmayı yaptığınız anda beyninize şöyle bir sinyal gönderiyorsunuz. Diyorsunuz ki ya mutlu olman lazım, keyifli olman lazım, pozitif şeyleri düşünüyor olman lazım. Çünkü beynimizi biz o güne kadar öyle şartlandırmışız. Ben diyelim ki 52 yaşındayım şu anda ve 52 yıldır ben gülümsediğimde, yüzümde o ifade olduğunda beynimde hep pozitif, güzel, neşeli şeyler bulunmuş. Şimdi yüzüme o hareketi konumlandırdığımda beynim diyor ki ya hani bu adam yine bunu yaptı, demek ki bende neşeli, pozitif, güzel şeyler olması lazım diyor ve o kara bulutları birazcık böyle dağıtmış
oluyor. Ne kadar güzel, çok önemli, çok önemli.
Kimyasal olmayan bir ilaç aslında bu.
Evet evet, aslında burada anladığım kadarıyla eğitimlerinizden de böyle bir iki parça bir şeyler sundunuz bize. Gülümsemenin büyüsü eğitimlerinizi biraz sizden dinlemek istiyoruz. Evet. Mesela bu eğitime katılanlar, ki eminim çok şanslılar, o eğitim sonunda ne gibi farklılıklar yaşıyorlar?
Şimdi şöyle Deniz Bey, öncelikle ben de yaklaşık işte bir 13-14 yıl özel sektörde çok da yoğun bir şekilde iş hayatında bulunduğum için ve o dönemde de işte çalıştığım kurum, holding, eğitime çok önem veren bir gruptu. Böyle sayısız eğitimlere gittik. Evde böyle 150 tane sertifika duruyor ama kendi içimden dedim ki ya ben bu 150-200 tane eğitimin kaç tanesini hatırlıyorum net olarak. Şöyle bir saydım, bir baktım ki bir elin parmaklarını çok fazla geçmiyor. Dedim ki ya bu hani 3-4 eğitimin ya da bu 4-5 eğitimin ne farkı vardı diğerlerinden ki ben bunları çok net hatırlıyorum. Şöyle 3 tane temel gerekçe buldum. Birincisi, bu hatırladığım eğitimler, yani benim zihnimde çok güzel yer etmiş eğitimler. Birincisi, bu eğitimlerin olduğu gün ben çok gülmüşüm ve çok eğlenmişim. Bu benim için çok önemliymiş. İki, interaktif eğitimlermiş. Yani beni içine çekmiş, bir şeyin ucundan tutmuşum, çekmişim, kaybetmişim, kazanmışım hiç önemli değil ama beni içine alan, dahil eden tarzda eğitimlermiş. Üçüncüsü de eğitimi veren eğitimci arkadaşımız böyle hani siyah takım elbiseler giyip eline de değnek alıp işte bu böyledir, şu şöyledir tarzında değil. Bilakis çok böyle sıcak, samimi, kendini bizden biri gibi hissettiren ya da hakikaten bizden biri gibi kendini hisseden bu işi çok profesyonelce yapan insanlarmış. Dolayısıyla ben de gülümsemenin büyüsünü oluştururken bu sac ayağı üzerine konumlandırmaya gayret ettim. Hepimizin günlük hayatta çok ihtiyacı var. Gülmeye, gülümsemeye, birazcık kafa dağıtmaya ve hani bugün ne yazık ki herhangi bir kurumda çalışan insanlara işte önümüzdeki hafta şu gün eğitim var dendiğinde birçok insan of aman ya hani yine mi eğitim diyorlar.
Maalesef.
Ve ben biraz da hak veriyorum onlara ama burada kabahat birazcık ben ve benim işimi yapan meslektaşlarımda diye düşünüyorum. Çünkü onlara güzel şeyler sunarsak onların keyif alacakları, hem eğlenip hem gülüp hem deşarj olup hem de bir şeyler öğrenebilecekleri tarzda bir sunum yaparsak o zaman insanlar koşa koşa geliyorlar. Benim seminerimde yaklaşık 3 saatlik süren bir program. Ben ilk ve tek molayı başladıktan yaklaşık 1 saat 20 dakika sonra veriyorum ve öncesinde konuştuğumuz hani yönetici arkadaşlarımız diyorlar ki ya hocam hani bizim arkadaşlar öyle 1 saat 20 dakika salonda hiç dışarıya çıkmadan hani durmazlar, biz hani 40. dakikada dışarıya bir işte coffee break hazırlayalım. Valla siz bilirsiniz diyorum, bugüne kadar hiç şaşmadık, genelde o kahve kahveler soğuyor dışarıda 40. dakikada. Ve hani böyle bir örüntü içerisinde önce kısa bir bilgi aktarımı, sonra da bu bilgiye eğer dikkat etmezseniz, bunu iş hayatınıza ya da hayatınıza konumlandırmazsanız işte şöyle bir terslik yaşayabilirsiniz tadında mizahi bir unsur kullanıyorum.
Harika.
Ben. Dinamiği bu şekilde, yani izleyenler izlemeye başladıktan bir 5-10 dakika sonra zaten hani 3-4 dakika sonra acaba ne gibi bir mizahi unsurla karşılaşacağız beklentisiyle izlemeye başlıyorlar. Sanıyorum birazcık akıcı olmasının ve insanların konsantrasyonunun bozulmamasına ilişkin temel sebepler bir tanesi bu gibi geliyor bana.
3 saat sürüyor dediniz eğitim. Evet. Peki eğitim sonunda hani sadece eğitim evet evet çok güzel geçti, çok güldük, eğlendik mi diyorlar, yoksa başka bir şey, bir çıkarım da var değil mi?
Şöyle, çok güzel bir noktaya değindiniz. Teşekkür ederim. Şimdi ben sunumu hazırlarken aslında şöyle bir hedef koydum ve bunu sunumun, seminerin en başında da söylüyorum. Diyorum ki katılımcılara, bakın ben bugün elbette ki sizin çalıştığınız tesise faydalı olmak için, elbette ki sizin yöneticilerinizin işini kolaylaştırmak için, elbette ki çalıştığınız tesisin daha çok kar etmesi, daha çok para kazanması için buradayım. Ama benim burada olmamın bütün bunlardan daha önde birinci bir sebebi var. O da ben sizin için buradayım diyorum. Yani tesis için, müdürünüz için, patronunuzun kar etmesi için elbette anlattıklarımın faydası olacak ama bütün bu anlattıklarımdan sizden rica ediyorum, önce siz kendiniz için bir şeyler çıkarımda bulunun, kendinize bir pay çıkarın. Çünkü benim burada anlattığım şeyler sadece iş hayatınızda, kariyer planlarınızda işinize yarayacak şeyler değil. Örnek vermek gerekirse bir markete gittiniz, şarküteri reyonuna yaklaştığınızda tezgahta duran kişiye eğer suratınız asık bir şekilde bana oradan bir parça peynir ver derseniz, alıp evinize götüreceğiniz peynirin kalitesiyle aynı tezgahlara yaklaşıp bir tebessüm ederek kardeşim kolay gelsin, merhaba, ya geçenlerde de kulak misafiri oldum, senin oğlan da rahatsızdı, nasıl, düzeldi mi, iyi mi, valla çok üzüyorlar bu çocuklar bizi, valla işte okuldan kapıyorlar bir hastalık, neyse sevindim iyi olmasına, ya şöyle güzel bir parça, bir kalıp beyaz peynirin var mı, çok mutlu olurum bana şöyle ağız tadıyla yiyeceğim bir peynir verirsen dediğinizde evinize alıp götüreceğiniz peynirin kalitesi arasında dağlar kadar fark var.
Harika, çok güzel bir örnek.
O yüzden bu tebessüm dediğimiz, gülümseme dediğimiz şey bizim sadece iş hayatımızda değil, aklınıza gelebilecek hayatınızın
kesinlikle
her aşamasında,
her alanda iletişimde kullanmamız gereken bir şey değil mi?
Aynen. O yüzden çok
peki
önemli.
Şöyle kritik bir soru sorayım. Hani dedik ya, turizm son dönemde insanlar artık çok mutsuz. Mutsuzluklarının tedavi noktasında aslında gülümsemenin büyüsünü keşfetmek de çok önemli. Hı hı. Bu nedenle psikolog ve eğitimci Kutay Ürkmen'le bu haftaki sohbetimizi gerçekleştiriyoruz. Turizmcilerin gözünden şöyle bir örnekte o zaman sizden rica edeceğim. Bir turizm çalışanı ya da bir turizmde çalışan bir yönetici, hı hı, ya bir ekibe liderlik ediyor ya da bir ekibin içerisinde yer alıyor. Hayatın günlük karmaşası, zorlukları içerisinde hepimiz zaten uğraşıyoruz. Bunlar ekonomik zorluklar olabilir, özel hayatla ilgili sıkıntılar olabilir, işin zorlukları olabilir. Eğer gülümserse bir çalışan ya da bir yönetici anlamında ona ne katar, ne artı getirir? Bununla ilgili de bir örnek rica ediyorum sizden.
Harika. Şöyle, teşekkür ederim. Çok önemli bir konuya değindiniz. Şimdi bizim Türkiye'de çalışma hayatında tabii çok alt başlıklar olabilir ama ben genelde böyle elekten eledikten sonra iki tip yönetici gözlemliyorum. Bunlardan bir tanesi korkutarak kendisine saygı duydurmaya çalışan, ikincisi ise kendisini sevdirerek kendisine saygı duyduran yönetici tipi. Şimdi ikisi arasında ne fark var? İkisi arasında çok fark var. Çünkü bizim asıl yatırımımız insana ilişkin yatırım. Yani bugün iş hayatında çalışırken belki insanlar size işte yüzünüze gülüyorlar ya da aman işte müdürüm, canım müdürüm diyorlar ama siz odadan çıktıktan sonra sizin arkanızdan söylenenler ya da ne bileyim emekli olup yolda karşılaştığınızda sizi gören birisinin kafasını çevirmesi, size selam vermemesi bence asıl kazancımız ve kaybımız burada yatıyor gibi geliyor bana. Ve ne yazık ki bizim ülkemizde daha hala korkutarak, sindirerek kendisine saygı duyurtmaya çalışan yöneticilerimiz var. Hani bunların ben hızlı bir şekilde bu alışkanlıklarını terk etmelerini naçizane öneriyorum. Birazcık da anlatmaya çalışıyorum yaptığım gruplarda. Çünkü ben en azından kendimden biliyorum. Özel sektördeki iş hayatım boyunca beraber çalıştığım yöneticiler içerisinden olumlu, pozitif, gülümseyen, alçak gönüllü yöneticilerimi ben bugün hala minnetle anarken, hala bayramlarda, doğum günlerinde ya da onların özel günlerinde arayıp seslerini duyup onları çok büyük bir keyifle onlara ulaşıyorken, bir o kadar da belki hiç adını bile duymak istemediğim, hayatımdan böyle zihnimden silmeye çalıştığım, bunun tam tersi olan yöneticilerim oldu. Belki en iyi örnekte yaşamış
kesinlikle
olduğum örnekte.
Kesinlikle sonradan sizi birilerinin telefonda arayıp bayramda halinizi attığınızı sorması bile ne kadar önemli çok, değil mi? Aslında çok. Gülümsemenin o onlarca artısından bir tanesi de eminim budur. Psikolog ve eğitimci Kutay Ürkmen'e artık son sorularıma doğru devam ediyorum. Genç turizmci dostlarımıza böyle mesleğe yeni başlamış ya da okuyan, turizm şu anda eğitimi alan, yakında mesleğe başlayacak dostlarımıza, arkadaşlarımıza, kardeşlerimize önerileriniz neler olur?
Şimdi şöyle, öncelikle sektörde fark yaratmak artık böyle fiziksel ya da işte masa, sandalye, yemek takımı gibi ya da dekorasyon gibi şeylerden daha çok farklı noktalara kaydı. Yani fark yaratmak istiyorsanız bunu hizmet kalitenizde ya da çalıştırdığınız personelin misafir memnuniyetine ilişkin tavır ve tutumlarıyla yapmak çok daha kalıcı, çok daha pratik ve çok daha masrafsız olduğunu keşfetmeye başladı aslında işletmeler. Benim seminerlerimde de kullandığım turizm sektörü için çok güzel bir deyiş vardır. Muhtemelen siz de katılacaksınız. Misafirleriniz aldıkları hizmetten daha önce duygularını hatırlarlar.
Kesinlikle.
Sonra.
Kesinlikle.
Şimdi dinleyicilerimiz şöyle bir düşünsünler, mesela geçirdikleri en güzel tatil hangisiydi diye düşünürlerse o hatırladıkları tatile ilişkin elbette içtikleri bir kokteyl ya da yedikleri bir yemek iyidir, hoştur ama asıl duygularını hatırlarlar. Diyecekler ki ya işte biz 6 sene önce orada çok gülmüştük, çok eğlenmiştik ya da kendimizi çok değerli hissetmiştik, kendimizi çok özel hissetmiştik. Kesinlikle. Gibi. Dolayısıyla o duyguları insanların hatırlayacağını öngörerek davranmaları bence çok önemli. Yani fark yaratırken bunu elbette ki fiziki koşullar da güzel olsun ama asıl çalışan personelin davranış modelleriyle yaratmanın çok daha pratik, çok daha kalıcı etkileri olduğunu, özellikle misafir devamlılığını sağlamak anlamında çok önemli olduğunu, misafirin kendisini oraya ait hissetmesine ilişkin çok önemli bir anahtar olduğunu söylemek isterim. Bir de bir küçük ekleme izin verirseniz.
Lütfen.
Biz genelde Türk toplumunda şöyle bir alışkanlığımız var bizim. Biz bir şeyleri hep birilerine söylüyoruz. Diyoruz ki ya işte gülümse, niye gülümsemiyorsun ya da ne bileyim işte şunu yap, niye yapmıyorsun, ama burada özellikle turizm sektöründe hani yönetici pozisyonda olan arkadaşların personeline bunu dikte ederken, bunu söylüyor olduklarında eğer kendileri bunu uygulamıyorlarsa
değil mi?
Birazcık sanki böyle sakil kalıyor.
Kendi
değil mi?
Gülmeyen çok fazla. Birisinin ya gülün arkadaşlar, gülmek bak evet. Misafirler gülen insanları görünce çok hoşlanırlar de, diyen ama kendi gülmeyen bir yöneticiysek
hiç inandırıcı olmuyor. Yani dememesi daha iyi bence.
Doğru.
Hatta bununla ilgili yani biz hep kendimizle ilgili böyle bir şeylerin, beklentilerin içine giriyor olmamıza ilişkin şöyle küçük bir anekdotla izin
lütfen
verirseniz son
tabii
vereyim.
Ki.
Benim çok hoşuma giden bir anekdottur bu. Noel arefesinde işte genç iş adamı çalıştığı plazanın otoparkına indiğinde kırmızı spor arabasının başında hayranlıkla arabayı izleyen 11-12 yaşlarında bir oğlan çocuğunu görüyor ve yanına gidiyor. Diyor ki beğendin mi diyor. Evet bayım diyor, çok beğendim, sizin mi araba diyor. Evet diyor, benim diyor araç. Kardeşim diyor bana hediye olarak aldı. Nasıl yani diyor genç çocuk, ufak çocuk. Yani kardeşiniz size bunu hediye aldı ve siz hiç para ödemek zorunda kalmadınız mı? Evet diyor genç iş adamı. Umarım diyor genç, küçük çocuk. Genç iş adamı çocuğun umarımla başlayan cümlesini nasıl tamamlayacağından kendisinden emin. Hani umarım benim de böyle bir kardeşim olur diyeceğini düşünüyor. Ama o küçük çocuk çok tarihi bir ders veriyor genç adamına. Diyor ki umarım ben de böyle bir kardeş olabilirim.
Ya
yani
ya,
araba alınan değil, arabayı alan bir kardeş.
Alan olur. Kesinlikle.
Evet. O yüzden çok önemli.
Çok değerliydi. Peki gülümsemenin büyüsü eğitimlerini nereden alabilirler? Bu eğitime nereden ulaşabilirler? Bizi dinleyen Kafa Radyo dinleyicileri.
Şöyle Google'a benim adımı soyadımı yazdıkları zaman web sayfam çıkacaktır. www.kutayurkmen.com web sayfam. Onun dışında Instagram'da psikolog Kutay Urkmen.
Harika bir Instagram sayfanız var. Oradan da lütfen takip edilsin.
Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu iki kanalda benim her türlü mail ya da cep telefonu numaralarım, iletişimim var. İlgisi olan sevgili dostlar rahatlıkla ulaşabilirler bana.
Süper. Gülümsemenin büyüsünü mutlaka keşfedin diyoruz. Yani gülümsemeyi hatırlayın. Gülümsemeyi unutanların çok olduğu bir dünyada gülümsemeyi hatırlamak en önemli ödevimiz olsun dedik. Psikolog ve eğitimci Kutay Urkmen bu haftaki Turizm Kafası'ndaki konuğumuzdu. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederiz.
Çok teşekkür ediyorum. Ben de nazik davetiniz için çok keyifli ve güzel bir sohbet oldu. Son olarak bütün dinleyenlerimize de şöyle minik bir tavsiyede bulunayım. Ne haliniz varsa gülün.
Harika. Ne haliniz varsa gülün diyoruz. O zaman çok da güzel böyle hareketli böyle fıkır fıkır bir şarkı hediye ediyoruz. Gülmeyi bilen herkese sonrasında Turizm Kafası tüm hızıyla devam edecek.
Yaşlarımda senle ağlasam, en güzel anlarımda, belki zor yanlarımda hiç bırakmasam, yolumu senle arasam, aşkı orada rastlasam, sana tutulunca silindi hafızam, hatırlasaya bir an tanırdım öyle ya, sana dokununca vurunca yansıman, sıfırladın şu an, tutuştuk öyle ya, o ateşi yakınca.
Sana hastayım anne sana, şaka yapmadım anne sana, bana sabık ama anne sana, bir de sormadan önce sana.
Yolumu senle arasam, aşkı orada rastlasam, sana tutulan
sana hastayım anne sana, şaka yapmadım anne sana, bana sabıka bağla sana, bir de sormadan harca sana, sana hastayım anne sana.
Dostlar, bir turizm kafası programının daha sonuna geldik. Hem bu programı hem de daha önceki geçmiş tüm programlarımın podcastlerini kafaradyo.com'da, radyolent.com'da bulabilir ve Spotify dahil 7/24 her yerden dinleyebilirsiniz. Bana sormak istediğiniz, merak ettiğiniz önerileriniz ve yorumlarınızı Instagram Deniz Dikkaya Official ve Twitter Deniz Dikkaya adreslerime iletebilirsiniz. Haftaya yeni konular ve konuklarla turizmi keşfetmeye devam edeceğiz. Hepinize çok çok güzel ve sağlıklı, turizm dolu günler diliyorum.